Merhabalar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz Lütfü Bey. İyisiniz
biz de
değil mi?
Size iyi yayınlar dileriz. Elhamdülillah hocam iyiyiz.
Çok şükür.
Rabbimize hamdü sena ederiz.
Elhamdülillah.
Mart ayında malum yoğun da gündemler var. Tabii bir tarafından memleketin bir gündemi var.
Hem o deprem, ana gündemimiz artık yani.
Evet.
Bizim yaralar sarılıncaya kadar 2-3-5 evet. sene belki yani ana evet. gündemimiz olacak Allah'a emanet.
Bir de tabii şeye doğru bir de bir gidiş var hocam. Seçime doğru evet. bir gidiş de var. Allah en hayırlısını lütfeylesin.
Amin inşallah.
Fakat tabii hani siz 2-3 sene 5 sene yaralar sarılmayacak diyorsunuz. Hakikaten öyle ama bir tarafından da böyle bir gaflet hali de insanlar böyle olağanlarına dönüyorlar hocam. Kendi
maalesef,
tabii evet. hallerine. Bu da ilginç bir şey. Yani o kendi ayna o aynada kendimizi seyrettiğimiz zaman gerçekten
maalesef.
Maalesef hocam.
Boşluklarımızı, çukurlarımızı daha çok görüyoruz ama.
Evet. Hocam Mart deyince tabii aklımıza evvela Çanakkale geliyor.
Evet.
Ama tabii İstiklal Marşı'nın da kabul edilişinin yıl dönümü de Mart içerisinde
evet,
olmuş.
Yani doğru.
Şimdi hakikaten işte şiir dediğimiz zaman İstiklal Marşı bizim belki hep her anlamda böyle iftihar edebileceğimiz bir şey.
Tabii yani manasıyla, derinliğiyle, milli şuur verişiyle hakikaten o dağılmış, perişan olmuş bir milleti yeniden toparlayan bir adeta şey, bir senfoni gibi birleştiren özelliğiyle İstiklal Marşı'nın çok büyük bir tesiri olmuş bunu. Yani o tam milli mücadele yıllarında zaten yazılmış ve yazdırılmış Mehmet Akif'e. Mehmet Akif de gerçekten o zaman zaten İslam şairi olarak bilinen birisi. Sırat-ı Müstakim, Sebil-i Reşat gibi dergilerde yazılar yazan, iyi bir hitabeti olan, güçlü bir hatipliği olan ve memleketin pek çok yerinde vaaz, irşat hizmetlerinde de bulunan.
İstiklal Marşı'nın da bu anlamda çok ciddi hizmet etmiş değil mi hocam?
Tabii. İstiklal Marşı'nın çok önemli katkısı var.
İstiklal Harbi'nde affedersiniz.
Hayır, İstiklal Harbi'nde zaten özel davet ediliyor şeye.
Evet.
Ankara'ya davet ediliyor. Bu Özbekler Tekkesi'nin şeyhi Ata Efendi vasıtasıyla İstanbul'dan Ankara'ya götürülüyor tabiri caizse gönderiliyor ve orada hem Balıkesir'de, Bursa'da, Kastamonu'da. Anadolu'nun pek çok yerinde cami kürsülerinde, meydanlarda yani halka yani o milli mücadeleyi, o Kuvayi Milliye ruhunu anlatarak yani birlik ve beraberlik halinde yeniden ayağa kalkmanın bir kıyam hareketinin başlatılmasında çok önemli katkıları oluyor Mehmet Akif'in. Çünkü Mehmet Akif'in önemsediği, öne çıkardığı şey bir inanç değeri olarak ezan, bayrak ve ümitle geleceğe bakabilme ülküsüdür. Yani oradan çok önemli mesajlar vermektedir. Zaten önemli olan insanlara böyle yıkıldıkları, gevşedikleri zamanlarda ümit aşılayacak mesajlar vermektir. Yani büyük şairlerin ve büyük mütefekkirlerin en büyük özelliği olur. Yani insanlar zaman zaman toplumsal bir takım afetlerle ya da sosyal afetlerle ya da doğal afetlerle yıkılma dönemleri yaşarlar. İradeleri çözülür, zaafa uğrarlar. Böyle zamanlarda işte insanların başına gelen bu felaketleri ve musibetleri onlara anlamlı kılacak ve kendilerinin önemli olduklarını bu afetten kurtulmak, bu felaketten kurtulmak, bu başarısızlıktan kurtulmak için önemli değerlerin olduğunu onlara hatırlatıp onları motive edecek mütefekkirlere ve düşünürlere, şairlere ihtiyaç vardır. Akif bunu yapmıştır aslında
evet.
yani.
İşte mesela İstiklal Marşı'nda korkma diye başlar.
Evet.
Tam dediğiniz gibi böyle bir ümitsizlik ortamında. Hatta bunu da eleştirenler de olmuştur değil
doğru,
mi hocam?
Doğru. Eleştirenler de var. Ama şöyle bir şey. Yani insanın doğasında, fıtratında bir korkma var zaten. Yani insanoğlu bilmediği şeyi, karanlıktan korkuyor. Niye? Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bilmediği şeyden korkar. Yani dolayısıyla İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemlerde ne gelecek karşımıza, nereye doğru gidiyoruz? Vatanın her tarafı işgale uğramış. Yani işte Orta Anadolu hariç, İç Anadolu hariç her tarafta düşman var. Bu kadar düşman tarafından işgale uğramış bir ülkenin evladının geleceğinden korkmaması, kendisi için kaygılanmaması mümkün mü? Zaten insan hayatını yönlendiren korkular ve kaygılardır. Yani yapılan araştırmalarda onu göstermiştir ki gençler bir gelecek kaygısı taşırlarmış. Yaşlılarda ölüm kaygısı. Bir de böyle vatanınız işgale uğramışsa elbette o zaman daha çok gelecek kaygısı taşıyorsunuz. Daha çok var olma kaygısı taşıyorsunuz. İşte böyle kaygı taşıdığı dönemlerde insanlara bu kaygı ve korkunun yersiz olduğunu söyleyecek ve onu daha yüksek değerlere monte edecek, bağlayacak zihnini, idrakini, gönlünü bir takım önder insanlara ihtiyaç var. Akif bunu yapmış aslında yani. Korkma, sönmez bu şafaklarda güzel alsancak derken yani o semadaki alsancağın, o bayrağın, o ay yıldızı, hilalden oluşan bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanacağından endişen olmasın. Yani bu bunun arkasında bunun sahibi var. Yani hilal ve yıldız Allah ve Muhammed'i sembolize ediyor ona baktığınız zaman. Hilal lafzatullahı, beş köşeli yıldızı Muhammed Aleyhisselam'ı. Dolayısıyla sen gücünü Allah'tan ve onun peygamberinden alan bir ümmetin evladısın. Dolayısıyla bunun söneceği veya kaybolacağı noktasında asla bir kaygın olmasın. Önce ona güven. Çünkü şeyde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Sevr mağarasında en sıkıştıkları, en darda kaldıkları, zorlandıkları sırada Ebu Bekir'le İzhümâ fil gâr ayetinde ifade buyurulduğu gibi yani ikinin ikincisi olduğu zamanda Efendimizin de Ebu Bekir'e la tahzen innallâhe mâna endişelenme, korkma, kaygılanma, Allah bizimle beraber dediğini duyuyoruz. Ben sanki orada bu şeyde korkmada
telmih var diyorsunuz.
Aynen. Öyle. O la tahzene bir telmih var, bir gönderme var, bir işaret var yani. Sen nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir mağarada düşmanlar tarafından kuşatıldıkları bir sırada bu korkuyu korkmama kaygısıyla ve Allah'a güven kaygısıyla aşmışlarsa ey vatan evladı, ey Türk milletinin evladı sen de o peygamber ve Ebu Bekir gibi korkmadan bunları aşabilecek bir konumdasın.
Çünkü Allah bizimle beraber.
Tabii Allah bizimle beraber. İnna Allah'a mâne.
Hocam böyle İslam maaşı ile ilgili benim çok dikkatimi çeken bir şey. Hala hamdolsun bir müşterek bir simge yani.
Elhamdülillah.
Şimdi dikkat ettiğimizde bu son dönemde bir takım kutuplaşmalar, ayrışmalar, hani işte şucular, bucular veya işte efendim tamamen dini değerleri böyle çok önemsemeyen bir tayfa var. Öbür tarafta efendim dini olması gerektiği gibi en aziz belki varlığı olarak gören bir şey var. Bu ikisi arasında böyle çok son dönemde bir
var.
Evet böyle baktığınız zaman bir ayrışma gözüküyor. Ama İstiklal Marşı hamdolsun bir çatı hala orada yani.
Ama
bir kubbe gibi.
Şimdi bu milletin her unsurunu çatısı altına alabilecek güçte bir şey.
Evet.
Bir de zaten her milletin kendine has bir milli marşı var.
Evet.
Milli marş ihtiyacı zaten var. Bu ulusal ve uluslararası bir düzeye ulaşmış bir şey. Ama bizim milli marşımızın, bizim milletimizin her ferdini kuşatacak ve onlara kendi çatısı altında yer verecek mesajlar taşıyan tarafı var. Yani onun o şiiriyeti, şiar oluşu. Zaten şiirle şiar arasında bir benzerlik var. Yani dolayısıyla marş demişiz beslendikten sonra adına. Yani o marş oluşu onun bir bakıma ümmete, insanlığa verdiği mesaj ve duygular bakımından çok önemli. Yani İstiklal Marşı'nı okunduğunu duyduğumuz zaman esas duruşa geçiyoruz.
Evet.
Yani otomatik olarak, refleks olarak ayağa kalkıyoruz. Niye? Bu bizim varoluş sembolümüz, ebediyet sembolümüz. Biz bunun sayesinde toparlandık ve yeniden millet olduk demek istiyoruz yani.
Yani öyle bir metin ki birisi de olsa şimdi şey için anlatılır ya hocam. Haybin Yeksan ya da Robinson Crusoe.
Evet,
bunlar tek başına adada kalmışlar. Allah'ı bilebilir, bulabilir. Hazreti İbrahim'in örneğinde olduğu gibi. Bizim de böyle bir metnimiz var ki yani sadece okuma yazma bilen birisi oradan yola çıkarak bize ait bütün değerleri oradan öğrenebilir.
Tabii yani ezanı bulur, orada milletin bütünlüğünü bulur, dostluğu, kardeşliği bulur ve kendi düşmanlarını tanır.
Hakkıdır yani, hakka taban milletimiz.
Hakkın ne olduğunu, istiklalin ne olduğunu, bağımsızlığın ne olduğunu, bekanın ne olduğunu, geleceğin ne olduğunu orada metnin içerisinde 10 kıtanın içerisinde yani yukarıdan aşağı kadar bir tarih var sanki.
Evet,
yani safa safa başta yani bir şeyden başlıyor, Sevr'den başlıyor ta veda hutbesine kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya İslam tarihinin içerisinde geçmiş safahatın her birini anlatan
Bedir'in aslanları bu kadar.
Mesela
bu da çok eleştirilir değil mi?
Evet, onu da çok eleştiriyorlar. Şimdi yani şiir dediğiniz, şiirdeki teşbih dediğiniz şey aslında güçlü olana güçsüz olanı benzetmedir. Yani şimdi güçlü olan elbette ki Bedir'in aslanlarıdır. Yani Bedir'in aslanları, çünkü gerçekten onların sayesinde yeryüzünde Allah diyen insanlar çoğalmış ve İslam baka kazanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Savaşı sırasındaki Cenab-ı Hakk'a niyazı esnasında duasında ne diyor? Ya Rabbi, bu bir avuç insan helak olacak olursa senin adını anacak kimse kalmayacak yeryüzünde diye dua ediyor. Ve o dua sayesinde Allah Teala da onları muvaffak eyliyor. Zaferi müyesser kılıyor. Şimdi o Bedir'in aslanları bu manada çok önemli insanlar. Onlar İslam tarihinin dönüm noktası olan kişiler. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı da İslam'ın bu son asrında, son yüzyılında bir dönüm noktası olmuştur. Yani eğer Çanakkale Savaşı mağlubiyetle sonuçlansa, Çanakkale geçilseydi İstanbul bitmişti, Anadolu bitmişti, Türkiye bitmişti ve Türkiye'nin bitmesiyle de İslam aleminde gerçekten tamamen bir kölelik dönemi başlamış olacaktı. Ama Çanakkale'nin geçilmemiş olması elhamdülillah sonuçta yeniden bu milletin ayağa kalkmasına vesile oldu. Gerçi Çanakkale'den giremeyenler çanak antenlerle girdiler ülkemize ama o da başka şey. Fakat
bu da çok ilginç değil mi hocam? İki evet. sene sonra mı? 18'de Mondros Mütarekesi yapıldıktan sonra 3 sene sonra.
Evet.
Böyle ellerini kollarını sallayarak
İstanbul'a kadar geliyorlar.
Geliyorlar.
Ama işte o da enteresan başka şeyler var orada. Yani İngilizlerin başka problemlerle İstanbul'da fazla kalamamış olmaları yeniden bir milli mücadelenin başlamasının önünü açıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kaderi ayrı ayrı tecelli ediyor. Bilemiyoruz ne hikmetler var.
Çanakkale'yi de hocam yine Akif'in o Çanakkale
şehitlerine yazdığı
şu Boğaz Harbi nedir, evet. var mı ki dünyada işte.
Aynen evet. öyle. Yani evet. orada da yine bakıyorsunuz gerçekten o Bedir'in aslanlarıyla kıyasladığı şiirindeki ifadelerde yani Çanakkale'deki canını ortaya koyarak, varlığını ortaya koyarak yedi düvelin yani en muhteşem, en muazzam imkanlara sahip Batı devletlerin karşısında imanını ve göğsünü siper ederek savaşan bu insanların ancak peygamber tarafından kucaklanacak insanlar olduğunu söyleyen ifadeleri gerçekten muhteşemdir. Yani.
O sırada Akif zaten şey dedi mi hocam, Arabistan'da zannediyorum.
Evet, Arabistan'a bir görevle gidiyor.
Evet.
O şeyi de Necid çöllerinden Medine'yi de
orada yazıyor.
O dönemde evet, yazıyor. Yani Akif'in seyahatleri var tabii, çokça seyahatler, görevle gitmiş, Almanya'ya gitmiş, Suudi Arabistan'a gitmiş, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görevler verilmiş kendisine. Yani bu seyahatler esnasında da çok gözlemlerde bulunmuş. Yani Batı'yı iyi gözlemlemiş. Yani işte ondan naklederler. Yani dinleri gibi işlerimiz, işlerimiz gibi dinleri var.
Evet. Hocam orada böyle bir diye. Hakikaten Akif'te bir dertli yürek var değil mi? Yani özellikle İslam aleminin
kesinlikle, kesinlikle. Yani Akif İslami hassasiyeti çok yüksek bir insan. Yani iyi bir ailede doğup büyümüş. İşte bir müderris babanın, Kosovalı bir müderris babanın eğitiminden geçmiş. Annesi de Buhara kökenli, Tokat'tan İstanbul'a gelmiş.
Ama Arnavut kendisi.
Baba tarafı Arnavut, ana tarafı Kosovalı.
Evet.
Buhara'da, affedersiniz. O kökenli. Yani ama Arnavutluğunu gizlemiyor. Yani Arnavut'um diyor. Ama bu Arnavut ya da Arap ya da Kürt, Türk olmayı önemsemediğini, asıl olanın iman olduğunu ve bu millete mensup olmak olduğunu, yani Osmanlı'nın yaptığı gibi yani millet tesis etme, inanç değerleriyle bir millet tesis etme noktasındaki heyecanı çok yüksek.
Evet.
Yani o milleti millet yapan değerlerin farkında olan birisi.
Evet.
Yani sadece asabiyet, ırkı asabiyet değil, ırkı asabiyetin ötesinde dini değerler, manevi değerler ve bunlarla milletin millet olduğunun bilincinde ve aileden aldığı bu eğitimle, zaten hafız kendisi, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir insan. Arapçayı, yani dilleri çok seviyor.
Evet.
Yani Arapçayı çok seviyor. Grameriyle hakim Arapçayı konuşuyor. Farsçayı özel eğitim almış, gayet iyi biliyor. Fransızcayı öğrenmiş daha sonraki zamanlarda. Arnavutça zaten aileden öğrendiği dillerinden birisi. Yani dolayısıyla böyle dile çok bir kabiliyeti var ve merakı var ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e de işte meal yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği görevle tercüme ve meal yazma hizmeti ona veriliyor. Tefsir Elmalı Hamdi verildiği sırada ona veriliyor. Ama tabii biliyorsunuz o ibadetlerin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bir harekatın başlamasından sonra kaygılanıyor. Ve Mısır'a gidiyor zaten. Burada da çok durmak istemiyor. Yani o dini kaygıları, dinle ilgili olan hassasiyetleri onu çok endişelendiriyor. Mahir İz Hoca malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zabıt katipliği yaptığı zamanlarda Akif'le çok yakın arkadaşlıkları, dostlukları oluyor. Gerçi aralarında yaş farkı var. Yaklaşık belki bir 15-20 yaş kadar. Ama o yaş farkına rağmen Mehmet Akif Bey, Mahir İz Hoca'da gördüğü o pırıltıdan, işte iman pırıltısı, şiir, edebiyat merakından dolayı ona iyi gösteriyor. O da onun kendisine böyle sahip çıkmasıyla Saadettin Dergahı'nda onun derslerine devam ediyor. Ondan divanlar okuyor. Farsça, Türkçe, Arapça divanlar okuyor. Ve yakınlıkları var Akif'le. Ve hakikaten ondan duyduğumuz, ondan anladığımız kadarıyla Akif'in bu dini hassasiyeti çok yüksek. Biz Mahir Hoca yetiştik malum. Mahir Hoca bunları çok anlatırdı. Ve Mahir Hoca'nın tabii bir özelliği de Akif'in şiirlerini ve bütün şiirleri daha doğrusu aruz vezinin ritmiyle okumasıydı. Yani o fa-ilatun, fa-ilatun, fa-ilun ritmine uygun olarak okurdu. Mesela korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak filan diye böyle
aruza
uygun olarak okurdu. Evet. Ve tabii daha bir etkileyici olurdu. Onun hala kayıtları var. İnternette falan dolaşıyor bildiğim kadarıyla Mahir Hoca'nın bu İstiklal Marşı. Çanakkale şehitlerinde keza öyle okurdu. Hatta 1972 ve 73 senesinde Mehmet Akif'in 27 Aralık'ta vefat seneyi devriyesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir program yapılmıştı. O programda sunuculuğunu da ben yapmıştım.
Öyle mi hocam?
Evet. O zaman Yüksek Sistem Enstitüsü idi mektebimiz. Kul müdürümüz Ömer Şam Hoca bir konuşma yapmıştı. Ömer Şam merhum da gerçekten Akif'in safahatini adeta ezbere bilirdi. Ve şiiri de beden diliyle müşterek okurdu yani. Yani ağzı, elleri, kollarıyla bir hareketlik ve canlılık katar şiire. Sizi sürükler götürürdü. Evet. Yarım saatten fazla bir açılış konuşması yaptı Mahir Hoca, Ömer Çam Hoca. Ve safahatten çok farklı yerlerden, farklı şeylerle hepimizi coşturdu. Ondan sonra ben Mahir Hoca'yı anons ettim. Mahir Hoca'mızı davet edince Mahir Hoca kürsüye çıktı. Dedi ki, muhterem müdürümüz Ömer Çam Bey'in hafızasına maşallah, talakatına barakallah diyerek.
Siz de öyle, evet, öyle hazmetmişsiniz hocam.
Eyvallah.
Böyle sahne duruyor aynen gözünüzün.
Aynen, hakikaten duruyor. Ondan sonra o da hem işte o Ankara'daki Akif Bey'le beraberliklerini, oradaki efendim işte dergahtaki, Taceddin Dergahı'ndaki ders okumalarını, İstiklal Marşı'nın yazılışını, ona ait hatıraları anlattı bir 20 dakika falan. Sonra tabii Bermutat İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Maşallah. O kayıt var şimdi bizim Nasrullah Hacı Müftüoğlu diye bir dostumuz var. Onun kaseti de varmış. Bana 40 sene sonra Erzurum'a gittiğimde sürpriz olarak hem benim kendi ses kaydımı hem...
Öyle mi? Maşallah.
Onları bana sağ olsun verdi.
Hocam onları YouTube'a koyalım o zaman.
Eyvallah.
Hakikaten yani, bir tarihe şey olsun.
İnşallah
olsun
bulabilirsem. Yani böyle. Yani Mehmet Akif Bey ile Mahir Hoca'nın... Mahir Hoca bize köprü yani aslında.
Evet. Bu da güzel bir şey hocam. Yani sizin bizatihi o tanıklıklara tanıklık etmiş olmanız.
Evet, doğru.
Şahitliğin şahitliği gibi. Hocam bir ara verelim. İnşallah birazdan tekrar devam edeceğiz. İrfan tamam. Gündeminde tekrar beraber olacağız efendim birazdan.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan Gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Çanakkale'yi konuşuyoruz. İstiklal Marşı'nı konuşuyoruz, Akif'i konuşuyoruz. Hocam en son şeyden bahsettiniz, 72 ya da 73 yıllarında.
Evet, evet. Bir Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki bir Akif'i anma programında rahmetli Mahir İz Hoca ile Ömer Çam Beylerin konuşmalarından nakillerde bulunmuştuk. Evet.
Evet. Hocam yani sizin de mesela aklınızda kalan o şiir.
Evet.
Şimdi Çanakkale dendiği zaman Çanakkale şehitlerine Akif'in o muhteşem şiiri. İstiklal Marşı yine şiir.
Evet.
Akif şair, bizim İslami hani hareket diyebileceğimiz Türkiye'de Müslümanların böyle şuurlanması kişiyle de alakalı o da.
Aynen.
Ona giden yolda da mesela Necip Fazıl Beyefendi'nin çok böyle önemli katkısı var. O da şair.
Evet.
Dolayısıyla böyle baktığınız zaman mesela işte Sezai Karakoç, şair. İsmet Özel bunlar hep şair.
Evet, evet.
Böyle bir şairler kuşağı var hocam.
Şimdi şöyle söyleyeyim yani şiir,
hocalardan daha ziyade şairler sanki.
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Gibi. Şiir zaten kelime anlamı itibariyle böyle bir mesaj veriyor. Yani şiir kelimesi duygu demek. Duygulanmak demek. Yani sözü duyguyla ifade etmek demek. Yani sadece sesle, nefesle değil. Yani söze bir anlam ve duygu katmanın karşılığı aslında şiirdir. Şimdi bir manzume var, bir de şiir var. Manzume dediğiniz şey hani kafiyeli şeyler söylemek. Ne bileyim son kelimeleri birbirine uyan konuşmalar yapmak bir manzumedir. Efendime söyleyeyim bir secidir belki. Bir de seci var biliyorsunuz. Yani düz konuşma esnasında lafızları böyle birbirine kafiyeli hale getirmeye de seci diyorlar. Hatta İmam Ali Efendimiz çok secili konuşurmuş. Halk da diyorlarmış ki ya imam sen seci yapıyorsun çok. Biz anlayamıyoruz bunu senin söylediklerini. Peki demiş bundan sonra ben de dikkat edeyim. Bundan sonra seci yapmayayım o zaman demiş. Seci konuşmayayım demiş. Ama tabii fıtratı yani şair tabiatlı ve güzel düzgün konuşan bir adam İmam Ali. Yine konuşurken birden kelimeler peş peşe böyle seciyi zil vermiş. Aklına gelmiş verdiği sözde ya ben cemaate söz verdim. Seci yapmayacaktım demiş. Seca'tu ve lakin raca'tu demiş.
Seci yaptım ama geri döndüm.
Vazgeçiyorum demiş. Yani orada bile seci yapmış. Şimdi bu şiir böyle bir şey. Yani şiir yani duygu yükleme kelimelere, duygu yükleme meselesi gerçekten çok ayrı bir kabiliyet. Bunu herkes yapamaz. Yani mesela kelimelerin kafiyeli olması kulağa hoş gelebilir. Ama size bir duygu yüklemez. Ama bazen çok kafiyeli olmasa bile size öyle bir anlam yükler ki o beyin zarındaki sülük, sıcak yarada kezzap gibi. Ya ne diyor bu adam falan diyorsun değil mi? Evet. Yani işte Necip Fazıl'ın şiiri bunlar yani. Dolayısıyla yani o şiir insanın gönül dünyasında bir hareket, bir kıpırtı meydana getiren, hareket meydana getiren duygulu sözler demek o yüzden. Evet. Bu kafiyeli olur, vezinli olur, aruz vezinli olur.
Kafiyeli o zaman şart değil yani hocam.
Yani illa şart değil.
Evet.
Hayır güzel, kulağa hoş gelir. Ha yani şeyi şiiriyeti çok beceremeyen için kafiye önemli. Hiç olmazsa kafiyeden kurtarır şeyi. Geldi kafiye gitti safiye hesabı.
Evet, evet.
Veya geldi safiye gitti kafiye. Yani orayı da önemsem ama esas asıl olan kelimeleri iyi seçmek ve onlara anlam yüklemektir esas. Ve onlara duygu yüklemektir. Ha işte bu duygu yüklenen şiirler tekrarlandıkça şiar oluyor.
Şiar.
Şiar.
Sembolik. Şair-i İslam. Ha, yani İslam'ın şair.
Şair onun çoğulu.
Evet.
Şair-i İslam diyoruz veya inne safa vel mervete min şairillah diyor Allah Teala. Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Yani Allah'ı hatırlatan, Allah'a ait onun himayesindeki yerlerden, mekanlardandır. Sadece Safa Merve değil. Yani şair İslam ve Allah'ın şair. Kabe de şairdir. Hacer Esved de şairdir. Mina, Müzdelife de şairdir. Ezan da şairdendir. İslam'ın şairidir. Ve hatta belki ezan en büyük şairden birisidir. Çünkü o bütün dünyaya, aleme, mümin, münafık, kafir herkese ilan ediyor İslam'ın güzelliğini. Ama bir güzellikle, yani bir ses ahengiyle, mana ahengiyle izah ediyor, anlatıyor ve o yüzden ezanın güzel sesler tarafından ve güzel bir eda ile okunması çok anlamlıdır.
O şairi o zaman tamamlayan bir şey.
O şairi cuk yerine oturtan
duygulandırıyor,
bir şey.
Hislendiriyor. Evet, evet. Hocam şimdi yine başka ayet-i kerime de bu şaire tazim takva, evet. Kalbin takvasıyla.
وَمَنْ يُعَظِّمْ شُعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
تَقْوَى الْقُلُوبِ
Yani Allah'ın
kalbin Allah'tan sakınmasıyla alakalı o tazim.
Aynen. Yani şimdi veya şuradan oraya bir takva telkin ediyor
aynı
zamanda.
Evet, takva telkin ediyor. O öyle düşünülebileceği gibi hocam. Şöyle de düşünülebilir mi? Yani herhangi bir şiirden siz duygulanıyorsanız kalbiniz Allah'a yönelik bir hissiyat içerisine giriyorsa dolayısıyla o takva duygunuzu perçinliyorsa o şiirdir yani. Tam şairdir.
Aynen. Aynen. Yani,
o tür bir irtibat da kurulabilir.
Kesinlikle. Yani esas İslami mesaj veren bir sözse o Gerçekten şiiriyeti yüksek ve İslami şiir denilebilecek bir şiir. Yani size bir takva duygusu veriyorsa, kalbinizi ürpertiyorsa, sizi Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırıyor ve onunla beraber olma duygusunu size çağrıştırıyorsa işte tam şairdendir ve şiiriyet özelliği yüksek olan şey demek.
Evet.
Yani şiirde bir şuur da var. Yani siz dediniz ya biraz önce, yani şiirle şuur arasında irtibat var. Meş'ar da oradan geliyor.
Meş'ar.
Meş'ar haram diyoruz ya. Meş'ar da yani insanın o tür
tam
duygular...
Tam meş'ari haram ne anlama geliyor hocam?
Yani işte harem-i şerifle ilgili şey kullanılan bir kabir. Evet. Meş'ar-ı haram. Tamam. Harem-i şerifle ilgili kullanılan bir şey.
Evet.
Yani harem-i şerifin insana duygu yüklemesi. Yani onu gördüğünüz zaman, onu seyrettiğiniz zaman bu duyguyu yakalamış oluyorsunuz.
Ramazan'da da meş'ar olarak
kullan... Ramazan da şairdendir. Ramazan da meş'ardır. Hac da öyledir.
Hac da öyledir.
Hac da öyledir. Yani İslam'a ait, İslam'ın menasikine ait her türlü şeyde o şair ve meş'ar özelliği vardır. Çünkü biz onlar sayesinde İslam'ı, İslami hakikatleri ve dini değerleri hatırlamış ve onlarla yeniden zihni ve kalbi bir buluşma yaşamış oluyoruz. Yani şiir de zaten o manada size bunları hatırlatıyorsa o manada önemlidir.
Evet.
Mesela şeyin Gazali'nin musiki ile ilgili bir değerlendirmesi var. Yani diyor ki Gazali, eğer diyor bir ses ve bir ahenk, bir musiki eğer size bedi'i heyecan uyandırıyorsa, bedi'i duygularınızı tahrik ediyorsa mubahtır, caizdir diyor. Ama behimi duygularınızı tahrik ediyorsa o caiz değildir diyor.
Evet.
Muhteşem bir şey. Yani bu şiiriyetle de onu istibatlandırmak mümkün.
Doğru,
ya.
Doğru.
Şiir için aynı şiir.
Şiir demek ki o zaman takvayı uyandırıyorsa
takvayı,
şiirdir.
Yani İslami manada gerçekten şiirdir.
Şiirdir. Diğer türlü.
O zaman o işte behimiyattır.
Evet.
Behimiyat değil.
Meş'ar deyince tabii Ramazan'da geldi şimdi.
Evet. Evet. Ramazan'da bir meş'ardır ve hakikaten o da geldi elhamdülillah.
O da aslında böyle bir takvayı canlandıran değil mi?
Kesinlikle. Şimdi
şuuru tekrar aynen, yani, gündeme getiren.
İftar vaktiyle, sahur vaktiyle, gündüz orucuyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle, davetleriyle, sokaktaki insanların birbirlerine olan tebessülleriyle, infaklarıyla, yani bütün bir hayatı kuşatan bir meş'ar aynı zamanda. Yani Ramazan geldi, bunu hissediyorsunuz.
Evet.
Yani insanların tavırlarından, davranışlarından, görünüşlerinden, lambaların yanmasından, sönmesinden, işte iftar vaktinde herkesin ışıkları yanıyor, sahur vaktinde keza ışıklar yanıyor. Efendim ezan okunduğunda herkese, yani mesela trafik bile iftar saatinde birden zıng diye duruyor. Yani enteresan, yani koca İstanbul'da.
Nereye kayboluyor bu araba?
Yani nereye gidiyor bu kadar insan? Yani koca İstanbul'da, yani o kilitlenmiş trafik, nereye gideceğim, nasıl gideceğim diye bunaldığınız sırada ezan okunduğu anda bakıyorsunuz bitmiş hepsi.
Evet.
Bu çok tam işte tam meş'ar bu aslında yani.
Evet.
Yani Allah'ı ve Allah'ın dinini, kulluk vazifelerini hatırlatan güzel bir ortam
sunuyor. Takval kulüp yani.
Evet. İnne hem takval kulüp vehvasınca
İnşallah.
Bizi ona hazırlıyor. Yani gafletimiz çok çünkü unutuyoruz. Dağılıyoruz, savruluyoruz, etkileniyoruz. Ama Ramazan'daki sunulan o ortam, yani gözümüze hitap eden tarafı var. İşte kandilleriyle, ışıklarıyla vesairesiyle kulağımıza hitap eden tarafı var. Kur'an'ıyla, ezanıyla, salasıyla. Efendim gönlümüze hitap eden tarafı var. Orucuyla,
bereketiyle
evet. Kur'an ziyafetiyle keza. Yani bunların hepsi bizi böyle kuşatarak o şiiriyet tarafımızı, duygu tarafımızı harekete geçiriyor ve لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ bakın orada da bir takva vurgusu var ya, yani o meş'ar oluşu oradan da belli. Sizi yavaş yavaş adım adım safa safa takvaya hazırlıyor. Yani aç kalmak değil maksat. Sus kalmak da değil. Asıl olan Cenab-ı Hakk'a yakınlığı hissedebilmek ve Allah'ın yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet duygularını kuşanabilecek bir duyarlılığa erişebilmek.
Hocam tabii burada Ramazan deyince insan ilk aklına gelen oruç. Oruç da malum yemekten, içmekten, o cinsi temastan sakınmak meselesi. Fakat ilginçtir. Gıda harcamalarının çok daha arttığı, insanların daha yemek merkezli iftarıyla, sahuruyla. Yani bu da ayrı bir tecelli hocam sanki.
Aynen öyle. Tabii insanlar şimdi aç kalacağız diye psikolojik bir savunmaya geçiyorlar. Savunma refleksiyle ben diyor işte sabahtan ta iftara kadar 14-16 saat aç kalacağım. Dolayısıyla sahurda iyi yemem lazım. Akşam da Ya bu kadar aç kaldık, iyi beslenmemiz lazım. Bir savunma refleksi aslında. Evet. Halbuki insan her zaman yediğinden çok fazla yemesine gerek yok. Yani evet, denenmiş olanıdır ama bu bizim biraz nefsani arzularımızın bizi tahrik etmesiyle ortaya çıkan bir şey. Evet. Aslında o da güzel. O da bir hareket ve bereket oluşturuyor. Evet. Yani onun için evde hanımlar meşgul oluyor. Beyler ona göre işte evine daha farklı şeyler getirmeye çalışıyorlar. Ve daha önemlisi insanlar birbirlerini sofrasına çağırıyorlar. Evlerinde birlikte evlad, uyal, kardeşler, akrabalar, dostlar bir arada iftar ediyorlar. Bunların hepsi aslında hoş bir muhabbet sahnesi oluşturuyor.
Evet.
Yani dostluk sahnesi oluşturuyor, kardeşlik. Çünkü başka türlü bizim birbirimize gelmemiz, gitmemiz, hele şehir hayatında çok kolay değil. Ama Ramazan bunun için güzel bir imkan sunuyor. Çünkü herkesin hayatı Ramazan'da ister istemez iftar, sahur ve işte teravih namazlarına endeksli olarak kurgulanıyor. O yüzden herkesin o saatlerde vakti oluyor. Yani evet, iftarda buluşma imkanı oluyor. Çok nadir insanlar hariç. Mesailisi ne bileyim farklı olanlar oluyor bir de.
Evet,
var diye
evet,
çalışanlar onlar hariç. Diğerlerinin hepsinin buluşma imkanı var. Teravih namazı keza öyle bir imkan sunuyor. Hatta bazı yerlerde sahurda bile
beraber
birlikte olma imkanı oluyor.
Evet.
İnsanın buna da ihtiyacı var.
Evet. Hocam tabii büyük bir deprem yaşadı ülkemiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin.
Amin,
geride
amin,
kalanlara sabır diliyoruz. Çok. Orası şu an maddi bir imar aşamasına geçti. İnşallah tez zamanda
İnşallah
tekrar eski günlere döner. Bir de manevi imar var hocam. Ramazan da bunun için aslında çok güzel bir fırsat.
Eyvallah.
Yani doğru, tam da o hani takvaya ulaşma noktasındaki meş'ar fehvasına hareketle muhtemelen sizin de bir seyahatiniz i̇nşallah, olacak inşallah değil mi?
Antep'te TV.net'te bir programımız olacak. Başka bir yine oradaki kardeşlerimizle buluşmak üzere programlar yapacağız. Hem YÖK'ün bu manada talebi var. Hem de üniversitemiz böyle bir görev talep ediyor. İnşallah onu planlıyoruz.
İnşallah.
Kısmet olursa Ramazan içerisinde deprem bölgesinin belli başlı yerlerinde oradaki kardeşlerimizle buluşmak istiyoruz.
İnşallah.
Bizim için de önemli bir şey tabii.
Çok
bu
güzel olur.
Yani evet, oradaki kardeşlerimizi görmek, onlarla onların acılarını paylaşmak, onlara dua etmek, onlarla kucaklaşıp sarılmak. Hakikaten ben çok onu önemsiyorum yani. Bizim de ihtiyacımız var yani, biz o duyguları yaşamak adına, o kardeşlerimizin yaşadığı acıları paylaşmak adına bizim de ona ihtiyacımız var. İnşallah bu vesileyle oralara gitmiş olacağız. İnşallah beraber de gideriz.
İnşallah hocam yani bu...
Öyle bir vaadimiz olmuş zaten.
Evet, öyle bir vaadimiz olmuştu.
Evet.
Şu iftar gündemini inşallah... Daha doğrusu İrfan gündemi de iftar gündemi olarak.
Tamam. İftar gündemi olur. İftar Ramazan gündemi olur. Fark etmez ama orada bir çekelim inşallah.
İnşallah.
Allah izin verse
inşallah
gidelim.
Evet.
Orada kardeşlerimize hem sofralarını paylaşalım. Oradaki muhtelif hayır kurumlarının, Hüdayi Vakfı ve benzerlerinin açtığı sofralarda hizmet de ederiz. Oradaki kardeşlerimize selam veririz.
İnşallah.
Sohbet ederiz. Hal hatır sorarız.
Evet.
Beraber ağlarız, beraber tebessüm ederiz.
Evet, yani hakikaten hocam gözlerine bakmak, beraberliğini hissettirmek, yan yana durmak bile
aynen, tabii
en büyük belki şu anda ihtiyacı olan şeyler.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü insanoğlu yalnız olduğu zaman başa çıkması daha zor. Ama
evet,
benim gibi düşünen, bana inanan, beni seven, beni destekleyen kardeşlerim var duygusu çok önemli bir şey o.
Evet, evet.
İslam o yüzden çok güzel bir müessese kurmuş. Kuvvet, kardeşlik müessesesi kurmuş.
Evet.
Muahat diye bir şey Efendimiz gerçekleştirmiş Medine-i Münevvere'de.
Evet.
Bugün bir, o devam ediyor.
Bir dostumuz aramış hocam deprem bölgesinden. Daha doğrusu biz onu aradık. Ulaşamadık ilk gün. Sonra aradık.
O döndü herhalde.
Döndü. İyiyiz. Bir sıkıntı yok diye. Fakat aradan 15 gün geçince bu sefer böyle artık bir takım şeyler oturmuş. Normale döndükten sonra belki acıyı da daha farklı hissetmeye başlamış
ya,
ki.
Kolay değil.
Açtı telefonu, dedi ki ya dedi benim dedi işte 10 bin kitaptan fazla dedi kütüphanem var dedi. Şimdi bir tane bile kitabım kalmadı dedi.
Allah Allah, onlar hep
yani gitmiş hepsi ya, gitmiş hocam. Yani geçen dedi ya, enkaza gittim dedi. Oradan dedi filanca kitabı dedi gördüm dedi, şöyle kapağını dedi sadece dedi. Dostumun falancasından gelmiş işte imzalamış bana.
Allah Allah.
Yani
ne
o
kadar
dedi
ya, ne kadar
böyle
dedi,
ona bana baktı, ben ona baktım. Yani ben dedi işte şu kitap olmasa veya diyor Elmanlı'nın diyor tefsiri olmasa diyor, onu diyor böyle açıp diyor böyle bakmasam diyor ben hayatın tadını nereden alacağım diyor.
Ama ya,
şu an diyor hiç kitabım yok diye böyle bir hakikaten serzenişte bulunmuştu ki O zaman anlıyorsunuz hocam yani gerçekten. Tabii, tabii. Çok farklı acılar var.
Yani çok çok çok çok. Yani maddi manevi.
Evet maddi manevi. Evet.
Yani bu da manevi bir acı. Yani acı evet, ve manevi bir acı. Yani şimdi hakikaten okuyan, okumayı seven bir insan için kitapların yok olması ve onlara ulaşamaması kolay kolay zor bir şey. Evet. Yani bir taraftan akrabalarından bir kaybettikleri var, evlatlarından kaybettikleri var. Evi gitmiş, kitaplara da gitmiş. Yani hakikaten Allah yardım etsin. Yani gerçekten zor bir süreçten geçiyorlar kardeşlerimiz. Evet. Hep birlikte millet olarak inşallah onların yardımıyla, desteğinde olmalıyız.
İnşallah tam da Ramazan bunun için güzel bir fırsat olur. Hocam.
Yani yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.
Evet.
Yani çadırlarında, konteynerlarında, mahallelerinde, bulundukları yerlerde onlara ulaşmaya çalışalım inşallah.
Yani biz Altınoluk dergimiz olarak da hocam geçen yani bu Mart ayında böyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki Ramazan geliyor.
Evet.
Oradaki kardeşlerimizle beraber olma zamanı şimdi. Böyle üçer kişilik, beşer kişilik gruplar yapalım. Gidelim orada iftarlarda, sahurlarda beraber olalım. Onların gözlerine bakalım. Böyle beraber olmanın o hazzını tadalım beraber diye. Böyle bir İnşallah şeyimiz var.
Elhamdülillah. İnşallah.
İnşallah onu da beraber yapma imkanımız olur hocam.
Olur inşallah. Olur. Yani olmadı bence olsun ya. Hakikaten önemli bir şey bu yani. Hem onlar için önemli, bizler için de önemli. Yani biz de en azından onların halini görüp halleriyle hallenmek, duygularını gönüllerimize transfer etmek adına.
Yani yardıma gidiyoruz ama belki yardım alacak olan biziz yani.
Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Evet. Bu zaten kim ifade kime diyor, istifade kime diyor belli değil.
Belli değil mi hocam?
Evet.
İfade ve istifade farkı değil mi hocam?
Evet evet. Hakikaten ifade kimden, istifade kimden?
Evet.
Hepsi Allah'tan. Sonuçta öyle baktığında problem bitiyor.
Tam da zaten o buluşmaya veriliyor değil mi hocam? Yani bir kardeşi için kalkıp gitmesi, beraber olması. O maiyet elhamdülillah.
Güzellik orada. Yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir gölgenin bulunmadığı, sadece Allah'ın arşının gölgesinin bulunduğu günde 7 grup diye saydığı kişilerden birisi o. Birbirini Allah için seven insanlar.
Evet.
Allah inşallah o birbirini Allah için seven insanlardan olmayı bütün milletimize nasip etsin. Bu vesileyle bu kardeşlerimizin yanına koşmak, yardımına koşmak, yakınında olmak, duasında olmak ve sofrasında olmak, onlara elimizi uzatmak boynumuzun borcu diye düşünüyorum.
Evet. Dolayısıyla bu Ramazan'ın gündemi aslında hocam biraz da oraların gündemiyle beraber biraz
öyle yürüyecek tabii.
Evet, biraz yaralı bir gündem ama onda da ayrı bir rahmet vardır, bereket vardır. Ramazan çünkü şifasıyla geliyor. Rahmetiyle, tabii, bereketiyle tabii. geliyor.
Aynen öyle. Ramazan yani, zaten rahmet iklimi, Kur'an iklimi, oruç iklimi hepsi o bereketle beraber gönüllere yerleşiyor. Evet. Topluma yerleşiyor ve yıkılan gönülleri yeniden imar ve ihya ediyor Allah'ın izniyle.
Hocam biz de millet olarak şimdi Ramazan'a giriyoruz. Hep beraber buradan İrfan Gündemi dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik edelim. Cenab-ı Hak onlara da inşallah böyle hayırlı istifadeler lütfeylesin.
Amin.
Sizden de o manada bir dua isteriz hocam.
Cenab-ı Hak inşallah hepimizin Ramazan-ı Şerifini mübarek eylesin. Amin. Ve evveli rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennemden azat olma iyi olan Ramazan-ı Şerif'te hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i azat olanlardan, rahmete nail olanlardan, mağfirete gark olanlardan eylesin.
Bayrama da hocam inşallah.
Bayrama da sevinçle.
O bayram ki böyle.
Bayramı hak ederek çıkmayı.
Hak ederek değil mi? İnşallah. Evet. İnşallah.
İnşallah efendim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Muhtemelen Ramazan boyunca da herkesi Ramazan ile baş başa bırakacağız.
Evet.
Sonrasında belki devam edeceğiz İrfan İnşallah. Gündeminde.
Tamam efendim.
Efendim tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyor. Böyle alnımızın akıyla bayrama erişerek bir ömür boyu Ramazan şuuruyla yaşayıp son nefesi bayram sevinciyle bitirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.
Amin.
Bu duygu ve düşüncelerle İrfan gündemini bitiriyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.